Ayrım 3. Bölüm 2. Engelli kadınların hakları, yasal düzenlemeler ve hizmetler. İdil Işıkgül. 1. Engelli kadınların hakları ve yasal düzenlemeler. Aslında tüm insanların sahip oldukları hak ve özgürlükler aynıdır. Başka bir ifadeyle, kadın ya da erkek olsun tüm engelliler, engelli olsun ya da olmasın, tüm kadınlar aynı hak ve özgürlüklere sahiptirler. Ancak sahip olunan bu haklardan fiilen yararlanma bakımından durum aynı değildir. Örneğin, engelliler diğer herkes gibi eğitim hakkına sahiptir. Ancak ailelerin engelli çocukların eğitimine yatırım yapmayı gereksiz bulmaları nedeniyle engelli bireylerin önemli bir oranı eğitim hakkından yararlanamamaktadır. Aynı şey kız çocukları bakımından da geçerlidir. Ailenin geçimini sağlayacak olan erkeğin olacağı düşüncesinden hareketle kız çocuğunun eğitimi gereksiz görülmektedir. Bu iki nitelik engelli olma ve kız olma birleştiği hallerde ise dezavantaj olağanüstü artmaktadır. Nitekim Özürler İdaresi Başkanlığı'nın 2002 yılında yaptığı bir araştırmaya göre engelli erkeklerin %26'sı okuma yazma bilmezken bu oran kadınlarda %51'in üstüne çıkmaktadır. İlkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğrenim verilerine de bakıldığında bu düzeylerde eğitimini tamamlayan kadınların oranının erkeklerin oranının yarısı olduğu görülmektedir. Aynı araştırmaya çalışma hayatına katılım yönünden bakıldığında da benzer bir tablo çıkmaktadır. Öncelikle engelli kadınların %93.29'u iş gücüne katılmamaktadır. Bu oran çalışmayan ve iş aramayan engelli kadınların oranıdır. İş gücüne katılan, yani çalışmakta olan veya işsiz olmakla birlikte çalışma hayatına katılmayı arzulayan kadınların oranı ise %6.71'dir. İşsizlik oranının da yükseldiği düşünüldüğünde 100 engelli kadından ancak 4'ünün çalışıyor olduğunu kabul etmek gerekir. Son olarak aynı araştırmanın sosyal güvenlik durumuna ilişkin sunduğu verilere bakıldığında engelli kadınların %51'inin sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer aldığı görülmektedir. Ancak bu kadınların sadece %17'sinin sigorta kaydı kendi adınadır. Geriye kalan %82.96'sı başka bir kişiyle olan bağı, baba, eş vesaire üzerinden sigortalıdır. Burada ortaya koyulan verilerin tümü engelli kadınların olağanüstü derecede bağımlı kılındıklarını göstermektedir. Bu bağımlılık ilişkisinin yoksulluğu ve yoksunluğu engelli kadınların hayatının asıl unsuru haline getirdiğini, başta şiddet olmak üzere birçok hak ihlalini kolaylaştırdığını söylemek mümkündür. Yukarıda ortaya konan tablo çok benzer şekillerde başka ülkelerde de görülmektedir. Engelli kadınlar eğitim, çalışma, sağlık, sosyal güvenlik, siyasi haklar, örgütlenme gibi birçok hak bakımından yaygın şekilde ihlalle karşılaşmaktadır. Oysa daha önce de belirtildiği üzere engelliler, kadınlar ve engelli kadınlar insan haklarına ilişkin tüm ulusal ve uluslararası belgelerde koruma altına alınan haklara sahiptirler. Zira bu haklar insan haklarıdır ve bu haklara sahip olmak için başka hiçbir niteliğe sahip olmak gerekmez. Kağıt üzerindeki durum ile gerçek hayattaki durum arasındaki farkların tespit edilmesi üzerine engellilerin de diğer tüm insanlar gibi aynı haklara sahip olduğunu, sadece bazen bu haklardan yararlanabilmeleri için özel bir çaba içine girilmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla 2006 yılı sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda engellilerin haklarına dair sözleşme kabul edilmiştir. Sözleşme, Türkiye bakımından 28 Eylül 2009 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Bilindiği üzere 1982 Anayasası'nın 90. maddesinin son paragrafına göre Türkiye'nin onayladığı uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir. Hatta aynı paragrafa göre uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile ulusal mevzuat çatışıyorsa uluslararası insan hakları sözleşmesinin öncelikle uygulanması gerekir. Kısacası engellilerin haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi bugün diğer tüm kanunlar, örneğin Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu veya Milli Eğitim Temel Kanunu ile aynı hukuki güce sahiptir. Hatta onlardan daha öncelikle gözetilmesi gereken bir metindir. Bu nedenle engelli kadınların haklarının değerlendirilmesinde öncelikle bu sözleşmeye bakmak gerekecektir. Engellilerin haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi birçok kez kadınların ve kız çocuklarının engelli nüfus içerisinde daha dezavantajlı konumda olduğunu ifade etmiştir. İlk olarak giriş paragrafında engelli kadınların ve kız çocuklarının hem ev içinde hem de ev dışında şiddete uğramaya, yaralanmaya veya istismara, ihmale, ihmalkar muameleye, kötü muameleye karşı daha büyük bir risk altında olduğu gerçeğinin altı çizilmiştir. Bir diğer giriş paragrafında engellilerin insan hak ve özgürlüklerinden tam yararlanmasını teşvike yönelik çabalara cinsiyet eşitliği perspektifinin de eklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sözleşmenin 3. maddesinde kadın ve erkek arasındaki eşitliğin sözleşmenin ilkelerinden biri olduğunun altı çizilmiştir. Nihayet sözleşmenin 6. maddesi doğrudan ve sadece engelli kadınlara ilişkindir. Madde 6. Engelli kadınlar. 1. Taraf devletler engelli kadınlar ile kız çocuklarının çok yönlü ayrımcılığa maruz kalmakta olduğunu kabul eder ve bu bakımdan onların tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit koşullarda yararlanmalarını sağlamaya yönelik tedbirler alır. 2. Taraf devletler kadınların tam gelişimi, ilerlemesi ve güçlenmesini ve bu sözleşmede belirtilen insan hak ve temel özgürlüklerini kullanmalarını ve bunlardan yararlanmalarını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır. Sözleşmenin konuyla ilgili önemli bir düzenlemesi de 16. maddede yer almaktadır. Madde 16. Sömürü, şiddet veya istismara maruz kalmama. Taraf devletler engellileri ev içinde ve dışında sömürüye uğramalarının, şiddete ve istismara maruz kalmalarının, bu tutumların cinsiyete dayalı hali dahil her biçiminden korumak için uygun yasal, idari, sosyal, eğitsel ve diğer tüm tedbirleri alır. Taraf devletler engellilere, ailelerine, onların bakımını sağlayanlara, cinsiyetlerine ve yaşlarına uygun yardım ve desteği sağlayarak sömürü, şiddet ve istismar vakalarının nasıl önleneceğine, tespit edileceğine dair bilgi ve eğitim vererek sömürünün, şiddetin ve istismarın her biçimini önleyici, uygun tüm tedbirleri alır. Taraf devletler koruma hizmetlerinin yaş, cinsiyet ve engellilik konularına duyarlı olmalarını sağlar. Taraf devletler sömürünün, şiddetin ve istismarın her biçimini önlemek için engellilere hizmet etmeye yönelik tüm tesislerin ve programların bağımsız merciler tarafından etkin bir şekilde denetlenmesini sağlar. Taraf devletler koruyucu hizmetlerin sunulması sırasında meydana gelen de dahil olmak üzere sömürünün, şiddetin veya istismarın herhangi bir biçimine maruz bırakılmış olan engellilerin fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak tedavisi, rehabilitasyonu ve sosyal açıdan yeniden bütünleşmesini sağlayıcı uygun tüm tedbirleri alır. Söz konusu iyileşme ve yeniden bütünleşme kişinin sağlığına, öz saygısına, onuruna, özerkliğine kavuşmasını sağlar ve yaş ve cinsiyetiyle bağlantılı özel ihtiyaçlarını dikkate alır. Taraf devletler engellilere karşı sömürü, şiddet ve istismar vakalarının tespiti, soruşturulması ve gerekli hallerde kovuşturulmasını sağlamak için kadın ve çocuk merkezli yasa ve politikalar dahil etkili yasa ve politikaları yürürlüğe koyar. Sağlık hizmetleri birçok yönüyle engelli kadınlar bakımından sorumlu bir alandır. Öncelikle zaten kadınların ve kız çocuklarının sağlık hizmetine daha zor ve sınırlı erişimi söz konusudur. Bu kişilerin bir de engelli olmaları halinde sorun daha da artmaktadır. Engelli kadınlar çoğunlukla yanlarına bir refakatçi ile sağlık hizmetlerinin sunulduğu yerlere gidebildiğinden ancak bu kişi zaman ayırdığında sağlık hizmetlerine erişebilmektedir. Öte yandan sağlık personeli engelli kadınlara hizmet sunarken bazı özellikle durumların var olduğunu farkında değildir. Örneğin jinekolojik bir muayeneye giden görme engelli bir kadın bu muayene sırasında vücudunun neresine ve ne zaman dokunulacağını bilmediğinde muayene rahatsızlık verici bir hale dönüşür. Yine engelli kişinin hareket kontrolünün zayıf olduğu hallerde diş muayenesi ve tedavisi sırasında kişinin kontrolsüz hareketlerinin nasıl sınırlandırılacağı meselesi önemlidir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin farklı fiziksel ve zihinsel nitelikleri bulunan kadınlara nasıl sunulacağının önceden bir protokole bağlanması gerekmektedir. her defasında yeni ve o anda akla gelen bir müdahale ile bu sorunlar çözülmeye çalışılmamalıdır. Nitekim sözleşme sağlık hakkına ilişkin maddede bu hususun altını çizmiştir. Madde 25, sağlık. Taraf devletler engellilerin engelliliğine dayalı ayrımcılığa uğramaksızın ulaşılabilir en yüksek sağlık standardından yararlanma hakkını tanır. Taraf devletler engellilerin sağlıkla ilgili olarak rehabilitasyon da dahil olmak üzere cinsiyete duyarlı sağlık hizmetlerine erişimini mümkün kılmak için uygun tüm tedbirleri alır. Sözleşme yaşamın gerçeklerinden hareketle hazırlandığından kadınlar ile kız çocuklarının yoksullukla karşılaşma olasılıklarının yüksekliğini de gözetmiş ve devletler bu konuda da özel bir çaba yükümlülüğü yüklenmiştir. Madde 28. Yeterli yaşam standardı ve sosyal korunma. 2B. Özellikle engelli kadın ve kızlar ve engelli yaşlılar dahil olmak üzere engellilerin sosyal koruma programlarına, yoksulluk azaltıcı programlara erişiminin sağlamak. Sözleşmenin diğer maddeleri özellikle kadınlara ve kız çocuklarına gönderme yapmasa da o hak ve özgürlüklerin de kadınlar için geçerli olduğu konusunda şüphe yoktur. Sözleşme özellikle kadınların ve kız çocuklarının dezavantajlı olduğu meselelerin altını çizerek devletlerin burada daha da özenli davranmalarını istemiştir. Sözleşmede koruma altına alınmış tüm hak ve özgürlükler şunlardır. Madde 10, yaşama hakkı. Madde 11, risk durumları ve insani bakımdan acil durumlar. Madde 12, yasa önünde eşit tanınma. Madde 13, adalete erişim. Madde 14, kişi özgürlüğü ve güvenliği. Madde 15. İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele veya cezaya maruz kalmama. Madde 16. Sömürü, şiddet veya istismara maruz kalmama. Madde 17. Kişi bütünlüğünün korunması. Madde 18. Seyahat özgürlüğü ve uyrukluluk. Madde 19. Bağımsız yaşayabilme ve topluma dahil olma. Madde 20. Kişisel hareketlilik. Madde 21. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile bilgiye erişim. Madde 22. Özel hayata saygı. Madde 23. Hane ve aile hayatına saygı. Madde 24. Eğitim. Madde 25. Sağlık. Madde 26. Habilitasyon ve rehabilitasyon. Madde 27. Çalışma ve istihdam. Madde 28. Yeterli yaşam standardı ve sosyal korunma. Madde 29. Siyasal ve toplumsal yaşama katılım. Madde 30. Kültürel yaşama, dinlenme, boş zaman aktiviteleri ve spor faaliyetlerine katılım. Görüldüğü üzere hayatın her alanı, akla gelebilecek her faaliyet sözleşme kapsamında düzenlenmiştir. Bir hak olarak düzenlenmemiş olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerden yararlanma bakımından çok temel ilkeler olan ayrımcılık yasağı ve erişebilirlik ise sözleşmenin 5. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. Türkiye'nin onayladığı bir sözleşme olan kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne de bakmak uygun olacaktır. Sözleşmenin 4. maddesinin 3. fıkrasına göre sözleşme hükümlerinin engellilik temelinde herhangi bir ayrımcılık olmaksızın uygulanması güvence altına alınmıştır. Sözleşme devletlere birçok yükümlülük yüklemiştir. Bunlar arasında şiddete maruz kalan kadınlara sunulan tüm hizmetlere ilişkin bilginin yaygınlaştırılması, kadınların hak arayışlarında onlara yardım edilmesi, sığınakların açılması, 7 gün 24 saat çalışan telefonla destek hatları kurulması gibi tedbirler de bulunmaktadır. Devletlerin bu yükümlülüklerini yerine getirmesi için bunların farklı engel türlerine sahip kadınlar tarafından erişilebilir olması gerektiği muhakkaktır. Yukarıda bahsedilen engelli haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, tarihte ilk defa açıkça engelli kadından bahsetmektedir. Kadınlara yönelik şiddete ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi bu yöndeki 2. sözleşmedir. Bundan önceki sözleşmelerin hiçbirinde açıkça engelli kadından bahsedilmemiş olmakla birlikte görülmektedir ki uluslararası toplum engelli kadınların haklarından yararlanmak bakımından ne kadar dezavantajlı olduğunu sonunda fark ettiği ve doğru yönde harekete geçti. Bu noktada devletin bu sözleşmelere taraf olmakla ne tür yükümlülükler altına girdiğinin, engelli kadınların haklardan yararlanması için ne tür önlemler alınması gerektiğinin incelenmesi gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki, uluslararası sözleşmelerde ulusal mevzuatla hayatta karşımıza çıkabilecek her durumu ayrıntısı ile öngöremezler. Ama bu durumları şemsiye kavramlar altında toplarlar. Örneğin, engelli bir kız çocuğunun veya kadının cinsel tacize maruz kalması, dövülmesi, sürekli hakarete maruz kalması, aç bırakılması, sağlık sorunlarına rağmen tedavi ettirilmemesi, eve kapatılması, zorla evlendirilmesi, burada hem kanunun izin verdiği yaştan önce resmi nikah yapılmaksızın çocuğun bir erkeğin iktidarına bırakılması, hem de yetişkin bir engelli kadının kendi rızası olmaksızın zorlanarak evlendirilmesi durumu kastedilmektedir. Kendi öz bakımını yapamadığı hallerde bunun kişiyi aşağılayarak yapılması gibi durumlar sözleşmede tek tek sayılmamış olmakla birlikte sözleşmenin 16. maddesine düzenlenen sömürü, şiddet veya istismara maruz kalma ve 17. maddesinde düzenlenen kişi bütünlüğünün korunması yükümlülüklerine aykırılık teşkil edecektir. Devletin bu tür durumları önleme, önleyememişse mağduru rehabilite ve tedavi etme, mağduriyetin tekrarını önleme ve mağduriyetin sorumlularını cezalandırma yükümlülüğü vardır. Eğer devlet bu yükümlülüklerini yerine getirmezse hem mağdura hem de uluslararası topluma karşı bu hak ihlalinden sorumlu olur. Bu örnekten hareketle devletin ihlali önlemek ve ihlallerden haberdar olmak için neler yapılabileceğine bakılabilir. Devlet örneğin tamamen veya kısmen evde veya kurumda bakımı yapılan engelli bireylere bakım hizmeti sunanlara bu bakımı nasıl sunmaları gerektiğine ilişkin eğitimler verebilir. Önceden haber vermeksizin bu evleri veya kurumları ziyaret edecek bir sosyal hizmet yapısı oluşturulabilir. Risk altında olduğunu tespit ettiği kişilere bu kişilerin kendi seçimlerine uygun olarak kalacak yer sağlayabilir. Öğretmenlere bu konularda eğitimler vererek çocukların evde bu tür fiillere maruz kalıp kalmadıklarını tespit edebilmek için bilgi ve bilinç sağlayabilir. Ekonomik ve diğer yönlerden bağımlı oldukları kişiyi şikayet ettiklerinde tümüyle kimsesiz kalacaklarını düşünerek hak ihlallerine boyun eğebilecek kişileri gözeterek bu tür fiillerin şikayete bağlı sonuçlar kapsamında olmayacağını düzenleyebilir. Evden çıkamayan, fiziksel durumları nedeniyle ya da evde kapatıldıkları için kişilerin mağduriyetlerini bildirebilecekleri telefon hatları kurabilir. Hepsinden de önemlisi bu tür tedbirler aldığı bilgisini yaygın olarak paylaşmalıdır. Örneğin otobüs duraklarına, metrolara posterler asarak, televizyon ve radyoda sürekli duyuru yaparak, broşürler dağıtarak vesaire. Burada yapılması gerekenlere verilen örneklere yüzlercesi eklenebilir ve bu tüm hak ve özgürlükler bakımından yapılabilir. Yukarıda verilen örnekte görüldüğü üzere devletin her bir hakla ilgili olarak alabileceği tedbirler sınırsızdır. Ama özet olarak yukarıda da belirtildiği gibi devletin mağduriyeti önleme, önleyememişse olumsuz sonuçlarını giderme ve sorumluları cezalandırma yükümlülüğü vardır. Burada incelenmesi gereken bir başka nokta, devletin bu yükümlülüklerini hangi devlet organları aracılığıyla yerine getireceğidir. Devletin tüm organlarının hak ihlaliyle mücadele görevi vardır. Bu organlar yasama organı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme organı, tüm bakanlıklar altındaki idari teşkilat, örneğin polis, sosyal hizmet görevlileri, doktorlar, öğretmen ve okul müdürleri, vergi dairesi vesaire ile tüm belediyeler altındaki teşkilattır. Örneğin sığınma evleri ve son olarak yargı organıdır, hakim ve savcılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin engelli kadınların ve kız çocuklarının hak ve özgürlüklerinden tam olarak yararlanmalarını sağlamak için kanunlar çıkartması gerekir. Bunlar özel kanunlar olabileceği gibi genel nitelikteki kanunlara bu konularda hüküm eklenmesi de mümkündür. Örneğin Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesi kasten yaralama suçunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Başka bir ifadeyle bir kişinin dövülmesi kasten yaralama suçu niteliğindedir. Zira kasten başkasının vücuduna acı verilmektedir. Aynı maddenin ikinci fıkrasının B bendi, yaralama suçunun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi durumunda cezanın artırılacağını belirtmektedir. Aynı kanunun 96. maddesi ise eziyet suçunu düzenlemektedir. Burada kasten yaralamayı aşan, daha ağır acı veren, sürekli olarak kişinin acı içerisinde yaşatılması durumu söz konusudur. Bu halde de eğer fiil bir çocuğa beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenirse cezanın ağırlaştırılması haline hükmedilecektir. Konuyla ilgili bir başka hüküm Türk Ceza Kanunu'nun 99. maddesidir. Madde çocuk düşürtme suçunu düzenlemektedir. Eğer engelli bir kadının çocuk doğurmasını engellemek üzere böyle bir fiil gerçekleştirilmişse sonuçlarının ne olduğuna göre değişecek ağır ceza öngörülmüştür. 101. maddenin başlığı ise kısırlaştırmadır. Engelli kadınların kısırlaştırılmasına ilişkin öneriler zaman zaman gündeme gelmektedir. Bu maddeye göre kişinin rızası olmaksızın kısırlaştırılması suçtur ve 3 yıldan başlayan hapis cezasıyla cezalandırılır. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili bir diğer maddesi cinsel saldırı suçunu düzenleyen 102. maddedir. Suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi halinde cezanın ağırlaştırılmış hali uygulanır. 103. madde çocukların cinsel istismarı başlığını taşımaktadır. Bu madde cinsel istismarın üst soy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısımı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından gerçekleştirilmesini ayrıca düzenlemiş ve bu hallerde cezanın artırılacağını düzenlemiştir. Engelli kız çocukları bakımından son derece önemli bir düzenlemedir. Eve kapatma, engelli kadınların ve kız çocuklarının yaygın şekilde yaşadıkları bir hak ihlalidir. Türk Ceza Kanunu'nun kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu düzenleyen 109. maddesine göre bu suçun çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi hali ayrıca düzenlenmiştir. İstismarın bir başka biçimi ekonomik istismardır ve dilencilik bunun tipik görünümlerindendir. Türk Ceza Kanunu'nun dilencilik suçunu düzenleyen 229. maddesine göre çocukları beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun aile üyeleri veya akrabalar tarafından işlenmesi halinde ceza artırılır. Görüldüğü üzere bu tür fiilleri caydırmak üzere Türk Ceza Kanunu'nda önemli sayıda düzenleme vardır. Bu hükümlerin varlığına rağmen bu suçlar işlenmişse kişinin polis veya jandarma tarafından yakalanarak yargı önüne çıkartılması gerekmektedir. Hak ihlallerini önleme mutlaka ve sadece yasama organlarının kanunlar çıkartmasıyla gerçekleşemez. Devletin yürütme organı yani idare teşkilatı, politikalar benimsemeli ve uygulamalıdır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı engellilerin haklarını ders kitaplarına konu olarak almalıdır. Devlet engelli kadın sporcuları desteklemelidir. Bakanlıklar ve belediyeler engelli memur ve işçi istihdam etmelidir. Kısacası yürütme organı engellileri pozitif figürler olarak görünür kılmalıdır. Bu tür tedbirler desteklenmediği sürece sadece cezalandırma ile ihlallerin önüne geçmek mümkün değildir. Merkezi ve yerel yönetimlerin yegane görevi ihlalleri önlemek değildir. Bazen haklardan yararlanmayı kolaylaştırıcı, sağlayıcı tedbirler de almak durumundadırlar. Bireyler gündelik hayatta sık sık idareden hizmet alırlar. Çoğu zaman bunu fark etmezler bile. Sokak lambalarının konulması, çöplerin toplanması, asfalt ve kaldırımların yapılması ve onarılması, vergi toplanması, su, elektrik ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması, ambulans ve diğer acil hizmetlerin sunulması vesaire örnek olarak sayılabilir. İster merkezi yönetim olsun, isterse yerel yönetim, kamuya sundukları tüm hizmetlerin herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamakla yükümlüdürler. Bunlara örnek olarak Faturaların görme engelliler gözetilerek telefonlara sesli mesaj olarak gönderilmesi açısından açılan sanat ve meslek kurslarının hem tekerlekli sandalye erişimine hem de görme ve işitme engellilerin erişimine uygun olarak tasarlanması ve sunulması, belediye otobüslerinde, vapurlarda, metrolarda vesaire hangi durağa yanaşıldığının hem sesli anonsla hem de görsel olarak belirtilmesi, kadın sığınma evlerinin engelli kadınlar gözetilerek işitilmesi, işitme engellilerin ambulans gibi acil hizmetlere telefon mesajı ile erişimini sağlayacak tedbirler alınması, adalet hizmetlerinin her engelli grubu gözetilerek sunulması, örneğin her adliyede mutlaka işaret dili tercümanı istihdam edilmesi, görme engelli bireyler düşünülerek duruşma tutanağı gibi tüm belgelerin elektronik olarak işlenmesi, duruşma salonlarının girişinde görme engelliler için kabartma olarak hangi duruşma salonu olduğunun yazılması gibi. Karakollarda kadınların ve özellikle de engelli kadınların şikayet ve taleplerini alacak personele gerekli duyarlılık eğitimlerinin verilmesi gibi binlerce örnek verilebilir. İdarenin yapması gereken sunduğu her bir hizmetten farklı engel türlerinden bireylerin yararlanıp yararlanmadığını sürekli izlemek ve gerekli uyarlamaları yapmaktır. Başka bir ifadeyle idare, hizmetlerini tasarlarken engelli bireylere sunacağı hizmetler ile diğer bireylere sunacağı hizmetleri ayırmayacak, herkese sunduğu hizmetleri engelliler için erişilebilir hale getirecektir. Yasama ve yürütme organının ardından yargı organının, yani hakim ve savcıların engellerinin haklarının korunmasına ilişkin yükümlülüklerine baktığımızda aslında tek bir yükümlülük görüyoruz. O da ilgili kanunların ve uluslararası sözleşmelerin etkili şekilde uygulanması, ilgili düzenlemelerin istikrarlı şekilde uygulanmaması ve mağdurun mağduriyetinin göz ardı edilmesi, ihlalleri teşvik edici bir görünüm sergilemektedir. Özellikle engelli kadınlar söz konusu olduğunda yargının bu bireyleri acınacak kişiler olmaktan ziyade insan hakları ihlal edilmiş hak sahipleri olarak görmesi gerekmektedir. Aksinin yapılması engellileri güçsüzleştiren genel bakış açısının pekiştirilmesinden başka bir şey olmayacaktır. Burada sayılanların yapılması, engelli kadınları hak ihlallerine karşı korumakla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda kadınları güçlendirecektir. Zira hukukun kendi yanında olduğunu, devletin bu hukuka uygun olarak işlediğini ve hukuka uygun davranmayanlara karşı dirayetle durduğunu gören birey, kendi değerinin farkına varacaktır. Buna karşılık, ihlaller karşısında haklarını korumak, geliştirmek ve sağlamakla görevli devletin hiçbir şey yapmadığını, hareketsiz kaldığını, harekete geçtiğinde ise bunu isteksiz yaptığını gören bireyin kendini güvende hissetmesi mümkün değildir. Kendisini güvende hissetmeyen birey özgür değildir. 2. Engellilik ve hizmetler. Engellilik bağlamında hizmetlerden bahsedildiğinde ilk olarak akla engellilere yönelik hizmetler gelir. Bunlara örnek olarak sadece engellilerin devam ettiği okullar ve meslek edindirme kursları, engellilere yönelik tatil yöreleri ve parklar, konser ve piknik gibi sosyal faaliyetler sayılabilir. İster merkezi idare, ister belediyeler olsun, engellileri görmezden gelmediklerini göstermek amacıyla bu tür hizmetler sunarlar. Oysa yukarıda değinilen Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne bakıldığında sözleşmenin ruhuna hakim temel bir ilke görülmektedir: birlikte yaşam. Bu da ancak farklı engel gruplarından bireylerin tüm hizmetleri engelli olmayanlarla birlikte alması ile mümkündür. Herkesin bindiği otobüse binemeyip sadece engellilerin kullandığı bir otobüsle işe gelip gitmek, sadece engellilerin öğrenim gördüğü bir okulda öğrenim görmek, diğer engellilerle birlikte bilgisayar kursuna gitmek, bu hizmetleri almak anlamına gelmekle birlikte engeller için yaşama eşit şekilde katılmak anlamına gelmemektedir. Özellikle büyük şehirler düşünüldüğünde ayrıca tasarlanmış bu hizmetlere erişmek zaten olanaksız olacaktır. Ankara veya İstanbul gibi şehirlerde görme engelliler için özel bir park yapılması, az sayıda işitme engelliler okulu açılması, sadece belirli hatlarda işleyen erişilebilir özel otobüsler olması sorunu çözmekten uzak, yüzeysel çabalar olacaktır. Şehirdeki görme engellilerin çoğuna kilometrelerce uzak bir parkın varlığının ne kadar anlamlı olduğu sorgulanmalıdır. Yine zaten erişimle ilgili ciddi sorunlar yaşayan engelli bir bireyin şehrin diğer ucunda meslek edinmesi seslendirme kursuna gitmesi de verimli ve anlamlı değildir. Meseleye engelli kadınlar yönünden bakıldığında ise mevcut yaklaşım daha vahimdir. Zira özel olarak engellilere yönelik olarak tasarlanan hizmetler genellikle engelli erkeklere yöneliktir. Kadınlar düşünülerek tasarlanan hizmetler ise toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üreten hizmetlerdir. Kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarının takı tasarımı ve dikiş nakış kurslarının ötesine gidememesi bunun açık bir göstergesidir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, birlikte yaşam ilkesinin gerçek yaşamda karşılık bulabilmesi için kullanılması gereken bazı kavram ve kurumların altını çizmiştir. Bunlardan ilki evrensel tasarımdır. Sözleşmenin ikinci maddesinin son paragrafına göre evrensel tasarım ürünlerin, çevrenin, programların ve hizmetlerin özel bir ek tasarıma veya düzenlemeye gerek duyulmaksızın mümkün olduğunca herkes tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmasıdır. Şu halde engelliler için ayrı bir tuvalet yapılmasındansa her tuvaletin engellilerin de ve diğer kişilerin, örneğin yaşlıların bebek arabasıyla tuvalete girmeye çalışan bir kadın ya da erkeğin de kullanabileceği şekilde tasarlanması evrensel tasarıma uygun bir yaklaşım olacaktır. Tüm kaldırımlarda rampa olması sadece tekerlek sandalye kişilerin değil, yüksek kaldırımlara çıkmakta zorlanan yaşlı kişilerin ve yük taşıyanların da hayatını kolaylaştıracaktır. Faturaların cep telefonuna sesli veya görüntülü mesajla gelmesi sadece görme engellilerin faturalarını zamanında ödemesini sağlamayacak, daha az ağaç kesilmesini isteyen herkesi mutlu edecektir. Aynı otobüsü, aynı okulu, aynı iş yerini, aynı kursu, aynı tatil köyünü, aynı konser mekanını kullanan engelli olan ve olmayan bireylerin bu paylaşımdan öğrenecekleri çok şey vardır. Evrensel tasarım bir başka kavramı da yanında getirmektedir. Ana akımlaştırma. Bu kavramla kastedilen merkezi ve yerel yönetimler ile tüm işverenlerin ve kamuya hizmet sunanların aldıkları her kararda bu kararların engeller üzerindeki etkisini gözetlemeleridir. Örneğin, bir belediye tasarruf etmek amacıyla üst geçitlere asansör koymazsa veya alacağı otobüse sesli anons sistemi istemezse bundan en çok etkilenecek olan engelliler olacaktır. Bu tür tedbirler az miktarda tasarruf sağlarken yüzlerce engelli bireyi eve hapseder. Ana akımlaştırma, kadınların haklardan yararlanmaları bakımından da gözetilmesi gereken bir ilkedir. Merkezi ve yerel yönetimler aldıkları tedbirlerin kadınlar üzerindeki etkisini gözetmelidir. Bir otobüs hattının güzergahının değişmesi, engelli bir kız çocuğunun artık okula gidememesi anlamını taşıyabilir. Tabii ki bunun daha doğrudan ve açık örnekleri vardır. Örneğin, bütçe veya personel sıkıntısı nedeniyle sığınak açılmaması, sığınağın kapatılması veya sığınak kapasitesinin azaltılması gibi. Kısacası insan hakları bakımından ana akımlaştırmadan kasıt, iktidarın yani karar alma yetkisini elinde bulunduranların aldıkları kararların dezavantajlı gruplar üzerindeki etkisini gözetmelerini ifade etmektedir. Yukarıdaki söylenenlerin gerçekleştirilebilmesinin tek güvencesi ise hizmetlerin tasarlanması, planlanması, sunulması ve gözden geçirilmesi süreçlerine engellilerin, kadınların ve engelli kadınların katılımının sağlanmasıdır. Zira hiç kimsenin bu hizmetlere bizzat ihtiyaç duyan bireyler kadar iyi değerlendirme yapması mümkün değildir. Nitekim bugüne kadar bu katılım gerçekleştirilmediği için kadınlar ve engelliler için yapılan ama sonuçta atıl kalan hizmetler görmekteyiz. Sonuçta da önemli bir kaynak israfının varlığından söz edilebilir. Bu noktada diğer bazı hususların daha altı çizilmelidir. Bunlardan ilki sürekliliğin yokluğudur. İlgili mal ve hizmetlerin sunumunda süreklilik olmaması nedeniyle engellilerin hizmet alımında genel bir belirsizlikten bahsetmek mümkündür. Bir süredir verilmekte olan bir hizmete birden son verilebilmektedir. İkinci sorun, bilgiye erişimin güçlü şekilde sağlanmamasıdır. Bu da yaşamsal önemde birçok hizmetten rastlantısal ve bazen de çok geç haberdar olunmasına neden olmaktadır. Üçüncü sorun, söz konusu hizmeti sunanlara sürekli eğitimler verilmemesidir. Bu nedenle örneğin erişilebilir olan bir otobüs, kullanan şoförün rampayı nasıl indireceğini bilmemesi nedeniyle erişilemez olmaktadır. ana akımlaştırmanın burada da devreye girmesi ve kamuya sunulan hizmetleri vermek üzere istihdam edilen herkese, engellilerin bu hizmetlerden yararlanmalarının kolaylaştırılması için ne yapmaları gerektiğine ilişkin eğitim verilmelidir. Bu noktada Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin taraf devletlere yüklediği yükümlülükler konusuna yeniden dönmek gerekir. Hatırlanacağı üzere sözleşmenin 16. maddesinin 2. fıkrasına göre taraf devletler engellilere, ailelerine, onların bakımını sağlayanlara, cinsiyetlerine ve yaşlarına uygun yardım ve desteği sağlayarak sömürü, şiddet ve istismar vakalarının nasıl önleneceğine, tespit edileceğine dair bilgi ve eğitim vererek sömürünün, şiddetin ve istismarın her biçimini önleyici uygun tüm tedbirleri alır. Taraf devletler koruma hizmetlerinin yaş, cinsiyet ve engellilik konularına duyarlı olmalarını sağlar. Bu hüküm açıkça devletin kişileri sayılan ihlallere karşı korumak için alacağı tedbirlerde cinsiyet ve engellilik unsurunun gözetmesi yükümlülüğünü öngörmektedir. Hal böyleyken kadın konuk evleri yönetmeliğinin kadın konuk evlerine kabul edilmeyecek kadınlar başlığını taşıyan 9. maddesinde ruh sağlığı bozuk olan kadınlar, zihinsel özürlü kadınlar ve beden fonksiyonlarında günlük yaşama faaliyetlerini bağımsız yapmalarına engel olacak düzeyde özrü olanların sayılmış olması kabul edilemezdir. Devletin görevi sunulan hizmete uygun olan kadınları koruma altına almakla yetinmek değil, hizmeti tüm kadınlara uygun hale getirmektir. Her ne kadar bu kadınların başka kurumlara yerleştirilebileceğinden bahsedilebilirse de, şiddet ve istismara uğramak bakımından en yüksek risk grubu olan engelli kız çocukları ile kadınların bu riske uygun derecede korumadan yararlanmamaları kabul edilemezdir. Mevcut halde tüm bakanlıklar kendi görev alanlarına giren konularda engellilere yönelik bazı özel hizmetler sunmaktadırlar. Yerel yönetimler, yani belediyeler söz konusu olduğunda tüketici bir liste yapmak mümkün değildir. Zira belediye başkanı ile yardımcılarının meseleye ilişkin bilgileri ve ilgileri belirleyici olmaktadır. O nedenle her bir belediye ile temasa geçerek sundukları hizmetler hakkında bilgi alınması en doğrusu olacaktır. Engellilere yönelik hizmetlerin ayrıntılı bir listesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde www.ozurluveyaslı.gov.tr yer almaktadır. İlgili siteden hizmetlere ulaşılması mümkündür. Söz konusu listedeki bilgilerden bir kısmı sunulan bazı özel hizmetlere ilişkinken diğerleri vergi indirimleri ve istihdam kotaları gibi engellilere yönelik bazı avantajlara ilişkindir. Listede belirtilenler dışındaki hizmetlerin alımında genel kurallar geçerlidir.